Ayrım 12, sayfa 211. Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, Alev Alatlı. 12. ayrım, sayfa 211. Alexey Kristovovich Zelenski. Alkışlar, ıslıklar, kahkahalar, Ekim konser salonunu tıka basa dolduran kalabalıktan geliyordu. Alkış ve kahkaha değil ama ıslık bana her zaman müstehcenliği çağrıştırmıştır. Salonun güney kapısının iki yanındaki bale afişlerine yönelişim ondandı. St. Petersburg'un Mushkoy Balesi'nin galasının yapıldığını gördüğümde hayretim daha da arttı. Klasik bale ile şamatayı bir arada düşünememiştim. Sonra afişin altındaki İngilizce tanıtım cümlelerini gördüm. Rusya'nın ilk erkek balesi yazıyordu. Mihailovski kuğuyu oynuyor. 8 çıplak erkek ve tek bir kadın yok. Bu kumpanyada sadece oğlanlar dans eder. Dans erkeklerin işidir. Esmeralda'yı bir beyefendi oynuyor. Giselle'in ayakkabıları 43 numara. Afişlerin önünde öylece durmuş ten rengi tangaları içindeki baletlerin fotoğraflarını inceliyordum ki, "Hey, is that you?" dedi arkamdan bir kadın sesi. Döndüm, İstanbul'dan Moskova'ya birlikte uçtuğumuz Amerikalı yol arkadaşım Teresa D. Kornblatt'ı gördüm. "Bana burada kalacağını söylememiştin." "Ben de bilmiyordum. Öteki otelde rezervasyon karışmış, buraya geldim." "Alexey Kristovovich Zelenski ile tanış. Alyosha benim erkeğim." Elimi uzattım. "Gülo'ya Gürelli." Alexey büyük bir zarafetle kavradı ve öptüydü. Madam, yabancıların nezaket gösterilerine aşina sayılmazdım ancak bedenini böyle kullanan bir erkeğe ancak dönem filmlerinde rastlanabileceğini düşünmüştüm. Koyu renk, sanırım siyahtı, takım elbise giymişti. Gömleğinin beyazlığı göz kamaştırıyordu. Teresa siklaman rengi gece elbisesi içinde ancak bir Amerikalı kadının olabileceği kadar göz alıcıydı. "Sana sözünü ettiğim uçaktaki lady," diye açıkladı Alexey'e. "İstanbul'dan, Rusya'dan ilginç beklentileri var." Bana döndü, afişlere işaret etti. "Yeni Rusya'ya, uluslararası." Anlamaya çalışıyordum. Kuğuyu Valeri Mihailovski diye bir bey oynuyormuş. Ünlü biri midir? "En iyilerinden," dediydi Teresa. "Sen Petersburg'dan. Bak ne diyeceğim, niye bize katılmıyorsun? Bugün Alyosha'nın doğum günü, çatıdaki Rusya uluslararasında arkadaşlarla yemek yiyeceğiz." "Rahatsız etmeyeceğimden emin misiniz?" "Hiç de rahatsız etmezsin. Bir Türk hanımı tanımak herkesi memnun eder. Öyle değil mi Alyosha?" "Şeref verirsiniz madam," demişti Alexey de. "Bize katılın lütfen." Çatıya çıkan asansörün önünde uzun bir kuyruk vardı. Sıraya girdik, beklemeye koyulduk. Teresa Rusların bir isim günleri, bir de doğum günleri olduğunu, o günün Alexey'nin isim günü değil, doğum günü olduğunu açıkladı. "İsim günleri doğum günlerinden daha önemlidir. Çünkü Ortodoks Rusların hepsi azizlerin isimleriyle vaftiz edilirler. Alyosha, Aziz Alexander Nevski'nin ismini taşıyor. 12 Eylül'de Aziz Alexander gününde bir parti daha vereceğiz. Bu ülkede biz parti vermeye bayılırız, değil mi aşkım?" Alex hafif bir gülümsemeyle onayladıydı. "Nevski'yi bilirsin, öyle değil mi? Rusya'nın kurucusu, Büyük Prens Vladimir'in oğlu Aziz Alexander." "Ne yazık ki hayır." "Prens Vladimir'i sizin Osman Bey gibi düşünebilirsin. Rusya Vladimir Prensliğinden büyüdü." Alexey'e bakmıştım. "Bu da sizi Orhan Gazi yapıyor." "Pardon," dedi Teresa. "Önemli değil," dediydim. Hanımı tekaddüm ettiğim için utanarak ve lafı değiştirerek, "Yaklaşık hangi tarih bu?" 1236'ymış. Kiev'i söğüt gibi düşünmem gerektiğini kaydettiğimi hatırlıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Rusların Moğollarla koca bir tarih paylaşmış olmalarının telmihleri üzerinde hiç durmamıştım. Oysa Tatarşina diyorlardı, Moğol boyunduruğu anlamında. Tatarşina, Altın Ordu Devleti'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Kazan ve Astragan hanlıklarını yeni baş veren Rus İmparatorluğu'na yenik düşmelerine kadar tam 240 yıl sürmüştü. Kazan ve Astragan halklarının Rusya'nın dört bir yanına dağılmaları 1550'li yıllarda. Tatar sözcüğünün kara kafalı ya da yoksul sözcüğüyle bir tutulması da o yıllardan sonra. Rus'u hafifçe kazı, altından Moğol çıkar derler ve Tatarların Rusça'ya girmiş kelimelerini tekrarlarlardı. Bazar, pazar, magazin, dükkan, çerdak, çardak, altin, altın, sunduk, sandık. Moğol'la Tatar arasındaki farka gelince, Ruslar Türkiye'de Asya kökenlilere veya Müslümanlara, daha doğrusu 10. ve 13. yüzyıllar arası Güney Sibirya'dan batıya göçen Kıpçak ve diğer Türk boylarının ahfadına Tatar derler. Bu boylar aynı zamanda Rusya'yı fetheden Altın Ordu Devleti'nin savaşçı kıtaları. İzleyen yüzyıllarda Kıpçaklar diğer boyları kendi içlerinde eritirlerken Slavya'da değil bölgede yerleşik etnik gruplara karışmışlar. Büyük çoğunluğu Müslüman, Gökoğuzlar veya Gagavuzlar gibi küçük bir kısmı da Ortodoks Hristiyan. Cengiz Han Ruslarla paylaştığımız bir diğer tarihi kişilik. Prens Vladimir Moğolları durdurmak için Büyük Hakan Cengiz Han'ın yardımını sağlayan adam. İkisinin oğulları Alexander ile Batu Han kardeş kadar yakın iki arkadaş, iki yiğit. Alexander daha 16 yaşındayken Novgorod kumandanı İzhora nehrinin Neva ile birleştiği yerde İsveçlilere karşı büyük zafer kazanıyor. Nevski soyadı oradan gelir, Neva'dan demek. Alexander Nevski, Baltık bölgesini katolikleştirmeye gelen Alman Töton şövalyelerini meşhur buzla katliam muharebesinde yeniyor. Arkasından Litvanyalıları ve Finleri dize getiriyor. Ne ki Cengiz Han'ın kendi oğluyla arası açık. Sırf Batu Han'ın dostudur diye Prens Vladimir öldüğünde Alexander'ın babasının yerine geçmesi için yarlık yani icazet vermemiş. Onun yerine küçük kardeşi Andrei'yi başa geçirmiş. Alexander Nevski, Batu Han'ın oğlu Sartak büyüyüp olaya el koyuncaya kadar da tahta geçemiyor. Sonraları Moğol boyunduruğu altındaki Rus devletçikleri Osmanlıların hakimiyetindeki Balkanlara benzer diye anlatmışlardı. Rusya'yı harap eden, gururunu kıran Moğol hanları siyasi sisteme doğrudan müdahale etmediler. Halkları Tatarlaştırmaya çalışmadılar. Prensliklerin kendi yasalarını, mahkemelerini ve doğal önderlerini muhafaza etmesine izin verdiler. Ruslar Doğu ve Güney steplerinde kamp kuran işgalcilerin istemedikleri tüm topraklara sahip olmaya devam ettiler. Tuna boyundaki Greko-Slav hızımları gibi bir tür reayaya dönüştüler. Kelle vergisi alırlarmış, para ya da kürk şeklinde, bir de kan vergisi. Kan vergisi dedikleri Rus prenslerinin Tatarların emrine tahsis ve finanse ettikleri seçkin kıtalar. Alexander Nevski Moğollarla Rusların arasını bulan adam. Öyle ki Novgorod'da Moğollara karşı ayaklanma başladığında Rusların karşısında yer alıyor. Ama saraya gidip cezalandırılmalarını önlemeyi de ihmal etmiyor. Dipnot, saray Altın Ordu Devleti'nin başkenti. Moğollar adına İran'ı işgal etme planları bile yapıyor. Bütün bunlardan olacak Ruslar onun hükümdarlığında nispeten rahat bir dönem geçiriyorlar. Moğollarla işbirliği yapmış olması ilk bakışta iyi görünmüyor ama alternatifi Rusya'nın yüzlerce prensliğe bölünmesi. Nitekim kendisi olduktan sonra öyle oluyor. 1381'de Alexander Nevski yerel aziz statüsüne yükseltiliyor. 1547'de Rus Ortodoks Kilisesi tarafından resmen aziz ilan ediliyor. Şimdi bunu dinle dedi Tereza. 1942'de savaşın ortasında Stalin Alexander Nevski'yi ulusal kahraman ilan etti. Adına bir de nişan ihdas etti. Alexander Nevski nişanı. 1000 sene öncesine değil de erkek arkadaşının adına nişan ihdas edildiğini anlattığı duygusuna kapılmış olmalıyım. Çok etkileyici dediğimi hatırlıyorum. Alexi'den yana bakmamaya çalışarak. Çok etkileyici ve ne büyük bir yük ismini taşıyan için. Alexi yeni bir ilgiyle bana dönerken Teresa, evet hayli etkileyici bir filmdi doğrusu dediydi, ciddi tavrını birden değiştirerek. Şaşırma sırası bendeydi. Film mi? Evet, Sergei Eisenstein'ın Aziz Nevski'nin hayatını anlatan 1938 yapımı bir filmi var. Tarih anlattığını sanıyordum. Filmden bahsettiğini söyleyince bozulduğumu hatırlıyorum. Bozulduğumu ve Alexi'nin bozulduğumu fark ettiğini. Ne ki restoranın kapısına gelmiştik. İçeride insanlar onları bekliyorlardı. Ateist Stalin'in yaptığı şöyle dursun, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Nevski'yi aziz ilan etme nedenini anlayamadığımı soracak zaman yoktu. Sustum. Ne ki Alexi'nin gönlü merakımın orada bırakılmasına razı olmadı. Aziz dostumun kişiliğine dair ilk ipucunu yakalamam o hengame içinde bile benden, Rus Ortodoks Kilisesi 240 yıllık Moğol istilasında ayakta kalabilmeyi Alexander Nevski'ye borçludur açıklamasını esirgememesidir. Nevski Moğolların Rus Ortodoks Kilisesi'ni vergiden muaf tutup korumaları altına almalarını sağladı. Rus Ortodoks Kilisesi'ni Papa'nın emriyle saldıran Katolik Baltık prenslerinden de koruyan doğudur. Alexi'nin isim babasının aziz mertebesine yükseltilmiş olmasının nedeni bu hizmetleri. Benim için daha şaşırtıcı olanına, Yüksek Sovyet'in Nevski gibi bir ermiş yoksa evliya mı demeliyim, adına madalya çıkartmış olması olgusuna gelince. Nevski madalyasını Sovyetlerden önce 2. Ekaterina çıkarmıştı 1725'te. 1942'de Sovyetler yeniden gündeme getirdiler. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız bakın, sağdaki beyefendinin göğsünde bir tane var. Şaka yapıyorsunuz. Niyet mi adam? Sağdaki beyefendi dediği emekli topçu albay Ivan Petrovich Ivanov. Göğsündeki çok sayıdaki madalyalardan birisi de yukarı doğru sündürülmüş 5 köşeli bir yıldızın ortasında sivri miğferli, sivri sakallı, ince yüzlü bir adamın profilinin olduğu Nevski madalyasıydı. Demek Aziz Alexander bu beyefendi. Albay Ivanov omuzlarını silkliydi. Kim bilir, buna hiç benzemeyen başka resimleri de var. İkinci Dünya Savaşı kahramanlarına Lenin nişanından sonra takılan en büyük madalya olduğunu söylediklerinde İvan Petrovic'e bir de alıcı gözüyle baktığımı hatırlıyorum. Bunu hak etmiş olmak için ne yapmış olabilir ki? Alexi'nin bakışından aklımdan geçeni anladığına yemin edebilirdim. Kızardığımı hissettim. Thank you sir. My pleasure dedi ve İngilizcesinin ne kadar iyi olduğunu bir daha fark ettim. Sadece onun değil, siyah giysileri ve serpuşu ile oturan papaz da dahil olmak üzere uzun masada yerlerini almış oturan misafirlerin hepsinin. 20-25 kişilik uzun bir masaydı. Çiçekler ve Rus mezeleri diyebileceğim turşular, salatalar, isli etler ve balıklarla donatılmıştı. Bizim közlenmiş patlıcana çok benzeyen baklacanlaya ikra, yani patlıcan havyarı dedikleri mezenin daha ilk anda dikkatimi çekmesinin nedeni kışın ortasında olmamız ve ülkedeki kriz. Kapıda belirmemizle birlikte herkes gürültüyle ayağa kalktı. Teresa ve Alexi ile ayı sarılması dedikleri biçimde coşku ile kucaklaştılar. Üçer kere öpüştüler ki bunun baba, oğul, kutsal ruh üçlüsüne gönderme olduğunu sonradan öğrendim. Tanrı üçlemeyi sever diye de bir deyişleri var. Teresa'nın beni Konstantinopol'dan Gulaya Sultan diye tanıştırmakta ısrar etmesini çakır keyif olmasına verdiğimi hatırlıyorum. Alexi ve ben onu aşağıda Muşskoy Balesi'nin afişlerine bakarken bulduk. Şok geçiriyordu. Öyle değil mi Gloya? Yani Esmeralda'yı bir beyefendi oynuyor diye görünce diye başlamıştım ki sözümü tamamlayamadım. Teresa'nın o sırada beni tanıştırdığı yaşlı hanımın yanındaki genç hanıma döndü. Bir şeyi ispat eder gibi ve naif mederinden beklenmedik bir sertlikle sanat maskesinin arkasına sakladıkları rezil bir gösteri dedi. Oysa içerik ve biçim diyalektik antitezlerdir. İçerik biçimi belirler, sanat bu belirlemeden doğar. Proleter sanatın biçimini doğuran içeriğidir. Biz bunu böyle biliriz. 70'li yılların devrimcilerinin benzer çıkışlarına alışıktım. Ama Alexi'nin ortaokuldan İngilizce öğretmeni, sonraki yıllarda bana Rus edebiyatı okumalarında rehberlik edecek olan emekli bayan Galina Alekseyevna Ivanova'nın yaşlanan gözlerini sildiğini gördüm. Meğer biz gelmeden önce Valeri Mihailovski'nin Moskova'da olmasının büyük bir kültür olayı olarak sunulmuş olmasından bahsediliyor, gösterinin Rusya'da cinsiyet ötesi unsurların 1993'ten itibaren aleniyete dökülmüş olmasının sakıncaları konuşuluyormuş. Biz tartışmanın üstüne gelmişiz. Eşcinsellik daha önce de vardı ama eşcinsel barları gibi kapalı ve münferit mekanlarla sınırlandırılmıştı. Kamuya açılışı Viktiyuk'un oyunlarıyla başladı. Mihailovski'nin bale kumpanyası gerek popülerliği gerekse cüreti bakımından hepsini geçti. Galina Alekseyevna Red Light semtini, dipnot Paris ve fuhuşun serbest olduğu Amsterdam'da bu işe tahsis edilmiş sokaklar mahalleler. Red Light semtini talan eden kazak sürüleri gibi bağırışıyorlar, duymuyor musun diyordu. Rus balesini maskara ettiler. Söyler misin baleden başa gurur duyacak neyimiz kaldı? Kültürel değeri olan her şeyimizi kaybediyoruz. Her şey birbirine karışıyor. Siyah beyaza, Yahudi Hristiyana, soylu burjuvaya, efendi uşağa, kadın erkeğe, herkes, her şey birbirine giriyor. Söyler misin dediği kızı Natasha Ivanova. Bunlar Soyuz'un en iyi baletleri anne diye yatıştırmaya çalıştı. Çoğunun üstün hizmet madalyaları var. Baleyi kurtarmaya, daha doğrusu yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Batılı dansçılarla başka türlü rekabet edemeyeceklerini biliyorlar. Biliyorsun Japonların kabuki tiyatrosunda da kadın rollerini erkekler oynuyorlar. Çin tiyatrosunda da öyle. Galina Alekseyevna dinlemedi bile. Gay ve lezbiyan tanımlarını Perestroika'dan sonra batıdan ithal ettik. Daha önceden yoktu. Tanımı ithal edince karşılığını bulmak zorunda kalıyorsun. Ben bunu her yerde görüyorum. Ama içi dolmuyor diyorsun. O halde korkulacak bir şey yok. Nasıl yok? Cinsel coğrafyamızı anormal ilişkiler içindeki insanlar doldurdu. Yine de hiçbirisi de kalkıp açıkça ben golubiyeyim ya da ben lezbiyanikayım demiyor. Cinsiyetin sınırları aşılıyor. Herkes cinsiyet ötesi, transseksüel. Saflar kayboldu. Kadın erkeğe karıştı derken bunu söylüyorum. Ben onu dans ederken seyrettim. St. Petersburg'da dans ederken seyrettim. Kim derdi ki büyük Mihailovski lumpen hazlara dans edecek? Evli barklı adamları kadın kılığına sokacak? Natasha Ivanova bir daha denedi. Klasik koreografiye dokunmuyor ama. Keşke dokunsa dedi yaşlı kadın. Keşke dokunsa. Amerikalılarla yenişmek istiyorsa gitsin break dans kumpanyası kursun. Klasik balemizi bize bıraksın. Natasha Ivanova'nın bana döndüğünü, 1993'te Dans Magazin dergisi için Mihailovski ile bir söyleşi yaptığını, sanatçının ilk temsillerini verdikleri gün dizlerinin titrediğini söylediğini anlattığını hatırlıyorum. Kadın kılığına girmenin hoş karşılanması bir yana, yasak olduğu için seyircinin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorlardı. Ama Rusya'nın en coşkulu seyircisiyle karşılaştılar. Masanın başında Peder Andrei Dimitriyevich'in yanında oturan Kolumbiya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Dr. Lori Essig, orada Galya'nın haklı olduğu bir nokta var diye araya girdiydi. Bu ülkede eşcinsel ilişki yaşayanlar kendilerini ille de öteki sınıflandırmasına sokmuyorlar. Rusya'da eşcinselliğin cinsel pratikle ilgisi yok gibi. Birlikte yaşayan eşcinsel çiftler tanıyorum. Kendi cinslerinden birisiyle yaşıyor olmalarına rağmen eşcinselliği üstlerine almıyorlar. Eşcinsellik cinsel tercihten çok cinsellik ötesi bir durum. Demek istediğim, bir erkek başka bir erkekle yatıyor bile olsa cinsiyetinin gereklerine yerine getirdiği sürece normal bir erkek sayılıyor. Amerikalı profesör avlanma kılığım dediği erkek giysileri içindeydi. Büyük madeni tokalı kalın bir kemerin tuttuğu çuval gibi siyah fitilli kadife, uluslararası siyah mont, siyah frenk gömleği, kauçuk tabanlı deri botlar giyinmiş, saçlarını geniş kenarlı siyah fötür şapkasının altına saklamış, kendisini köse bir genç erkek yapmıştı. Moskova'da bulunma nedenini Rus eşcinselleri araştırmak olduğu açıklandı. Natasha'nın sen neler yapıyorsun, hala yakalanmadın mı şeklindeki sorusunu, erkek tuvaletleri kadın alan araştırmacılarının kolayca ulaşabilecekleri yerler değiller maalesef diye gülerek karşıladı. İçeri girmesine giriyorum ama pantolonumu indirip işeyemediğim için dikkat çekiyorum. Bir defasında polis geldi, dışarı attı. Çevodu tıcıyor diye soruyor, kimi bekliyorsun değil, ne bekliyorsun? Tuvaletler erkeklerin erkeklerle anonim seks yapabildikleri yegane yerler. Gezi alanlarına yakın olanlara eşcinseller el koymuş durumdalar. Henüz iş üstüne kimseyi yakalayıp mülakat yapamadım ama duvar yazılarını topluyorum. Orada da iyi malzeme var. Malzeme dediği Malchiki Neboita Seksa, Çelen ve Vortu Poslaşça Keksa türünden homoerotik mesajlardı. Bolşoy Tiyatrosu'nun önündeki Pleşka'ya yakın bir tuvalet var. Dipnot, Pleşka, Moskova'da eşcinsellerin birbirlerini bulmak için geldikleri gezi mahalleleri. Onun duvarlarını billboard olarak kullanıyorlar. İşte 34 yaşındayım, kendi evi olan aktif bir erkek arıyorum, yaşı önemli değil vesaire. Nedendir bilinmez Bolşoy'un önündeki Pleşka, Moskova'nın en popüler Pleşkası. Tiyatro binası da eşcinsellerin ikonası, onları mıknatıs gibi çekiyor. Pembe olduğundandır dedi Natasha. Sonra önündeki o muhteşem aygır heykelleri de az erotik değil. Profesör hanım genç kadının bu açıklamasını makul buldu. 8-9 kez Bolşoy'a gittiğini, o para için gelen bir seyirci vardıysa, kendisine bakacak zengin bir kulan para bulmak için gelen 10 tane genç adam olduğunu gördüğünü söyledi. Çoğu Moskova'nın dışından, kırsal kesimden. Biliyorsun Seksüel Azınlıklar Derneği nihayet kuruldu. Bir de dergileri var, Tema. Aklıma bizim oğlansız yatmaz türküsü düşmüş. Essig'e aktif olan taraf olduğu sürece mi demek istiyorsunuz diye sormuştum. Öyleymiş. Aynı şekilde feminen bir kadın da maskülen bir kadınla birlikte olduğu sürece normal sayılıyor. Ama tabii ilişkinin sürekli olarak bu şekilde olması lazım. Demek istediğim başka bir erkekle yatan erkeğin maskülen sıfatını sürdürebilmesi için hep aktif kalması, hiç vermemesi gerekiyor. Başka bir kadınla yatan kadının da feminen kalması için hep vermesi, feminen rolünün dışına çıkmaması lazım. Bunun için diyorum Rusya'da eşcinsellik cinsel tercihin ötesinde bir kavram. Amerika'daki eşcinsel kimlik alt kültür kavramları burada geçerli değil. Rusya'da hemcinsleriyle birlikte olanlar kendilerini eşcinsel olarak takdim etmiyorlar. Onları tanımlayabilmek için işaretlerine bakmak lazım. İşaretleri var. İşaretleri, simgeleri, ritüelleri, hatta belirli bir tarzları var. Bunlar belirli bir gruba ya da bireye mal edilebilecek şeyler de değil. Daha çok belirli bir şekli olmayan bir libas gibi. Hem eşcinseller hem de eşcinsel olmayanlar tarafından giyilebiliyor. Homo diskolara girmek için homo gibi davranmak yeter, homo olmak gerekmez diye eklediydi Natasha Ivanova'da. Cinsel ötekilik bir icraat, bir gösteri, bir danstır, ille de bir kimlik değil. Eşcinselliği alenileştirdiğini söyledikleri Roman Viktiuk'un sahneye koyduğu Jean Gönen'in Kız Kardeşler isimli oyununu sonraki günlerde Teresa Comey Pedagoji Enstitüsü'nde Amerikan araştırmaları okutmanı olan Sally, Natasha Ivanova, Şennur Hanım ve ben o akşam Rusya'da Lori Essig'in rehberliğinde seyrettik. Oyun güya iki kız kardeşin arasındaki ensestvari ilişkiyi anlatıyordu ama kız kardeşleri oynayanlar erkeklerdi. Kıllı göğüsleri açıkta, yüzlerinde erkek olduklarını daha da vurgulayan ağır makyaj, iki aktör müthiş bir şehvet sergiliyorlardı. Amaçlananın erkeklerin kadın yerine geçmeleri değil, tersine geçmemeleri olduğu açıktı. Yönetmen adamların birbirlerine duydukları cinsel tutkuyu dolaylı yoldan sahnelemeyi hedeflemişti ki, oyunun sonunu zor getirdiğime bakılırsa pek de iyi başarmıştı. Galina Alekseyevna'nın tepkisini göstermiş değilim. Rusya'da yabancı bir seyirci olmak, en azından o zamanlar öyle olmak, beni sapkınlığın gemi azıya almış olmasına kahrolmaktan korumuştu. Öte yandan yeterince alkışlamadığımı gören Profesör Essig dudaklarını bükmüş, Victor Hugo'nun büyük bir sanat adamı olduğunu teslim etmem gerektiğini söylemişti. İnsanlar bu oyuna eşcinselliği anlattığı için değil, sanat değeri olduğu için geliyorlar. İyi de yönetmenin de seyircilerin büyük çoğunluğunun da eşcinsel olmasını nasıl açıklıyorsun? Çünkü oyun aşkı anlatıyor. Cinsellik belirli bir tanıma indirgendiğinde sıradanlaşır. Tiyatro bu sıradanlaşmayı aşmanın yegane yolu oluyor. Kız kardeşler aşkı anlatıyor, heteroseksüel veya homoseksüel aşkı değil. Bu bağlamda Victor Hugo'nun yorumu eşcinseller için herhangi bir siyasi örgütlenmeden daha yararlıdır. Rus eşcinseller Victor Hugo'nun bizim için yaptığını hiçbir eşcinsel eylemci yapamaz derken doğru söylüyorlar. İyi ya işte, bunu ben bile görüyorum. Bu hiçbir şey değil demişti Natasha da. Bir de Nikolay Kolyada'nın Rogatkasını, yani sapan, görmelisin. 70 yıllardan sonra bir Rus yazarı tarafından yazılan ilk özgün Rus eşcinsel oyunu. Yaşlı bir adamla genç delikanlı arasındaki aşk hikayesi. Yaşlı adamın ne istediği açık. Delikanlı daha ilk perdede bakir olduğunu, henüz hiçbir kadınla birlikte olmadığını belirtiyor. Adam üstüne geliyor, sonunda birlikte oluyorlar. Ama delikanlı önce vicdan azabı duyuyor, sonra adama şantaj yapmaya başlıyor. Adam kendisini öldürüyor. Delikanlı adama duyduğu aşkı ancak adamın ölüsünün başında itiraf edebiliyor. Salon ayağa kalktı. Seyirciler dakikalarca ayakta alkışladılar. Ne diyebilirdim ki? Yine de homofobik değilsin değil mi diye ısrar etmişlerdi. Yoksa homofobik misin? Rusya'da eskilerin çoğu homofobiktir de. Eşcinsel gördüğümde sandalyenin üstüne fırlamadığımı söylemem de yetmeliydi. Ama onlardan hoşlanmıyorsun. Mesele eşcinsellik meselesi değil demiştim. Gerçekten de değildi. Mesele benim hoşlanıp hoşlanmadığım meselesi de değildi. Ama bir mesele vardı ve bence o mesele toplumların insanoğlunun aşağılık dürtülerine karşı duracak donanıma sahip olup olmadıkları meselesiydi. Yıkıcı ve sorumsuz özgürlüğe terk edilen alanın sınırlarının nerede çizileceği, özgürlüklerin suistimali, genç ruhların ihlali, porno, dehşet, tecavüz üzerine kurulu gösterileceğinin yaygınlığı, sanatın bunlara mazeret olması. Ben bunların ciddi meseleler olduğunu düşünüyordum. Köle ticaretinin meşrulaşması bile o kadar kolay ki, Natasha demişim. Beyaz kadın ticaretinin işkence dehlizlerinin, engizisyonların meşrulaşması o kadar kolay ki, umumhane sahiplerinin saygın iş adamları olarak alkışlanmaları da öyle. Beni düşündürenler bunlar. Sonra da nasıl olup da ağzımdan döküldüğünü bilemediğim o cümle. Rusya canımı acıtıyor. Ve Alexei'nin o bakışı. Bir an konuk olduğum bu ülkede haddimi aştığımı düşünmüştüm. Ama sadece bir an. Rusya'ya ayak bastığım o ilk günün gecesinde Rossiya Otel'de gördüğüm Zenne Balesi'ni hatırlamış ve haddimi aştığım duygusu geldiği gibi gitmişti. Ama yerini aldatılmışlık duygusuna bırakarak gitmişti.